Eskantlaşmadan yorumunu yaptığımız Yeşaya kitabına devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz bu programımızda da. Bu programımızda Yeşaya 19 ve 20. bölümlere bakacağız. Bu bölümlerin konusu Mısır'ın yükü, kederden yüceliğe. 13. bölümden 23. bölümler İsrail ulusunu çevreleyen uluslar için 11 yargıyı sunmaktadır. Mısır'ın yükü 6. yüktür. Mısır'ın bu listede bulmayı beklediğimiz bir ulus olduğu kesindir. Bu, Tanrı sözünün doğruluğunu resmeden en iyi parçalardan biridir. Kesinlikle yerine gelen peygamberlikler, kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunun kanıtıdır. Kutsal kitap sayfalarında hiçbir ulus Mısır kadar öne çıkmaz. Mısır'ın kutsal kitapta söze edilen İsrail dahil, her ulustan daha uzun bir tarihi vardır. Hatta İsrail ulusu Mısır diyarında doğmuştu. Yakub'un ailesinden 70 can oraya yolculuk etti ve 400 yıl sonra Mısır'dan en az 1,5 milyon kişi olarak ayrıldılar. Mısır o zaman da eski bir ulustu. Günümüze dek sürekli bir tarihi olmuştur. Günümüzde de var olan bir ulustur ve dünya olaylarında etkin bir rol oynar. Ve bu bölümde dile getirilen görkemli bir geleceği vardır. Bu bölüm, ulusun tarihine giren bütün öğeleri, geçmişini, şimdisini ve geleceğini içerir. Mısır, İbrahim peygamberin Mısır'a kaçıp zorluklarla karşılaştığında kutsal kitapta önem kazanır. Daha sonra Yusuf, Mısır'a satılmıştır ve bir kıtlık sırasında Yakup ve oğulları aileleriyle birlikte Mısır'a gitmişlerdir. Burada İsrail tuğla harmanlarında büyük bir ulus haline gelmiştir. Daha sonra İsrail oğulları vaat edilen diyara döndükten sonra krallarından ikisi Ahaz ve Hizkiya Mısır'la ittifak yapmışlar ve onun güvenilmez bir müttefik olduğunu görmüşlerdir. Malaki ve Matta arasındaki antlaşmalar arası dönemde İsrail Mısır'ın elinden çok çekmişti. Rab İsa Mesih doğduğunda Mısır'a götürülmüştü. Hristiyan çağının ilk 300 yılında Mısır'da müjdeye birçok kişi iman etmişti. Kuzey Afrika'nın bu bölümünden kilisenin 3 büyük azizi kutsalı çıkmıştı. Athanasius, Origen ve Augustin. Başkaları da vardı. Bizim zamanımızdaki Mısır, yeni kurulan İsrail ulusu için bir diken olmuştur. Yeşaya 19. bölüm 1. ayette, Mısır'la ilgili ön bildirim diyor. İşte Rab hızla yol alan buluta binmiş Mısır'a geliyor. Mısır'ın putları onun önünde titriyor. Mısırlıların yüreği hopluyor. Mısır'ın putperestliği değerli dinleyicilerimiz, Tanrı'nın bu ulusu yargılamasının ana nedenidir. Tanrı'nın Mısır'daki her putun kaldırılacağını söylediği Hezekiel kitabına geldiğimizde bu konuyu yeniden ele alacağız. Belki de Mısır'dan daha putperest olan başka hiçbir ulus yoktu. Buna tek istisna putperestliğin kaynağı olan Babil olabilirdi. Pavlos'un Romalılar 1:21-23'te söyledikleri Mısır'a tam tamına uymaktadır. Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler. Ona şükretmediler ama düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını iddia ederken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara ve sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. Tarih, Mısır'ın ilk olarak tek tanrıya taptığını ama yavaş yavaş boğa, kurbağa, bok böceği, balık ve her türlü kuş dahil göğün altındaki her yaratığa taptıkları en alçak türden putperestliğe düştüklerine tanıklık eder. Musa peygamber, İsrail oğullarını Mısır'dan kurtarmaya hazır olduğunda, Tanrı'nın benim adına tanrıların savaşı diyeceğim ve Musa'nın Mısır üzerine belaları getirdiği bir savaş vermesi gerekti. Yahve gökteki güneşten ve Nil nehrindeki diyardaki kurbağalar ve pirelere kadar Mısır'daki her tür putperestliğe darbe indirdi. Belalardan her biri Mısır'ın tanrılarından ya da putlarından birine yöneltilmişti. Şimdi Tanrı yine bir savaş arabası gibi bir bulut üzerinde Mısır'ın putlarını yok etmeye geliyor. Halk cehalet içerisinde ve batıl inançlarla dolu olduğu halde o zamandan beri bu diyarda putperestliğin kalkmış olması ilginçtir. Yeşaya'nın peygamberliği gerçekleşmiştir değerli dinleyicilerimiz. Rab diyor ki, Mısırlıları Mısırlılara karşı ayaklandıracağım. Kardeş kardeşe, komşu komşuya, kent kente, ülke ülkeye karşı savaşacak. Yeşaya 19 ayet 2. Yeşaya'nın zamanında bu büyük krallığı artık yönetemeyen birkaç firavun çıkmıştı. Ve ordu da artık onları kontrol altında tutamıyordu. Halk artık hükümete saygı duymuyordu. Bu onların bir süre için kendi kendilerini yöneten zayıf şehir, eyaletler kurmalarına yol açmıştı. Bu yüzden yukarı Mısır'da Tebes ve Karnak gibi büyük şehirler ve aşağı Mısır'da ve kutsal kitapta Nof olarak geçen Memphis'teki şehirler bölünmüştü. Üçüncü ayet. Mısırlıların cesareti tükendi, tasarılarını boşa çıkaracağım. Yardım için putlara, hortlaklara, medyum ve ruh çağıranlara danışacaklar. Gururlu Mısır ulusu medeniyetini bütün diğer uluslardan daha çok ilerletmişti. Günümüzde güneşin altında Mısır uygarlığına çok şey olmayan hiçbir ulus yoktur. Mısır'ın putlara döndüğü ve sonunda çaresizlik içerisinde ruhçuluktan medet umduğu bir zaman geldi. Örneğin Musa peygamberin zamanında çağrılan sihirbazlar Musa'nın yaptığı mucizelerin aynısını taklit edebildiler. Musa'nın yaptıklarını taklit edemedikleri bir zaman geldi ama ilk önceleri yaptıklarının sahte olmadığını, gerçekten de şeytanın güçleri olduğunu ortaya koydular. Tabi bunun yanında da birçok üçkağıtçılıklar yaptılar. Mısırlıların cesareti tükendi. Ulusun çok alçak bir düzeye indirildiği bir zaman gelmişti. Yeşaya 19 ayet 4'te şöyle diyor, Mısırlıları acımasız bir efendiye teslim edeceğim, katı yürekli bir kral onlara egemen olacak. Rab, her şeye egemen Rab böyle diyor. Acımasız efendinin kim olduğu tarihten anlaşılmıyor. Çünkü Mısır bir dizi istilacı tarafından saldırılıp boyunduruk altına alınmış ve bunlar sonunda ulusu çok fakir bir duruma getirmişlerdi. Nil'in suları diyor 5. ayette çekilecek, yatağı kuruyup çatlayacak. Bu ayette ulusun ana atar damarı ve çok büyük olan Nil nehrinden söz ediyor. Nehirler özel olarak nehrin ağzında kurulmuş olan kanallardı. O zamanlarda o deltanın açık tutulması gerekiyordu çünkü Nil nehri epey toprak taşıyordu. Dereleri kokacak, kolları giderek kuruyacak, kamışlarla sazlar solacak diyor 6. ayette. Bugün bile bu kolları deltanın denize açılan kollarının dolmuş olması ilginçtir. Burası Aden bahçesi gibi harika bir yerdi ama şimdi onunla hiçbir benzerliği yoktur. Mısır'a gidenler Nil nehri kıyısında fazla yeşillik olmadığını görünce hayrete düşerler. Diğer büyük nehirlerin yanında bulunması normal olan orman ya da yoğun yeşil alanları yoktur. Şimdi Tanrı'nın kesin bir şekilde ne dediğine dikkat edin. 7. ayet. Nil'in yanında ırmak kıyısındaki sazlar, Nil boyunca ekili tarlalar kuruyacak, savrulup yok olacak. Sazlar günümüzde kullanılan kağıt gibi o zamanlarda üzerine yazı yazılmak üzere kullanılıyordu. Mısır'ın ana endüstrilerinden biriydi ve Mısır'ın zenginliğine büyük katkıda bulunuyordu. Kil, tabletlerden sonra insanın üzerine yazı yazmak için kullandığı malzeme saz olmuştu. Fenikeliler kendi zamanlarındaki bütün uygar dünyaya papirüsü tanıtmışlardı ve bu yazı malzemesinin ana kaynağı Nil Nehri kıyısında yetişiyordu. Bugün orada onlardan bulamazsınız, yok olmuştur. Ve oraya mahsus bir bitki olduğu halde artık orada yetişmez. Bugün oraya giderseniz oradaki havuzun yanındaki müzede ve bazı zengin evlerinde, özellikle de Kahire'deki İngiliz kolonisinde papirüs yetiştiğini görürsünüz. Lüks bir bitkidir, artık Nil Nehri kıyısında bolca yetişen bir bitki olmaktan çıkmıştır. Tanrı onların yok olacağını söylemişti. Onların yok oluşu hakkında doğal bir açıklama bulabilirsiniz ama bence bu işte Tanrı'nın parmağı vardı. 19. bölüm 8. ayet. Balıkçılar yas tutacak, Nil'e olta atanların hepsi ağlayacak, suyun yüzüne ağ atanlar dövünecek. Nil nehrinde bol balık olduğundan balıkçılık Mısır'ın bir diğer büyük endüstrisiydi. İsrailoğulları Mısır'dan çıktıklarında Mısır'da yedikleri balıkları özlemişlerdi. Tabii ki çölde balık yoktu. Tanrı onlara bıldırcınları gönderdiğinde yemeleri için et göndermişti ama doğrusunu isterseniz bıldırcını pek sevmemişlerdi. Mısır'daki balıkları tercih ediyorlardı. Balıklar yok olmuştur ve günümüze dek balıkçılık Nil endüstrilerinden biri değildir. Bu peygamberlik harfiyen gerçekleşmiştir. Doktor Megi diyor ki, ben Mısır'dayken Nil'de balık tutan insanları özellikle seyrettim. 2-3 kişiden fazla balık tutan insan görmedim. Deniz sahillerinde yüzlerce insanın balık tuttuğunu görürsünüz ama Mısır'da bu kadar çok balık tutan insan görmezsiniz. Tanrı, balıkçıların hiçbir şey tutamadıklarından ötürü yas tutup ağlayacaklarını söylemişti. 9. ayet. Taranmış keten işleyenler, beyaz bez dokuyanlar umutsuzluğa kapılacak. Mısır'da keten yetişiyordu ve bundan çok güzel kumaşlar yapıyorlardı. Günümüzün birçok ülkesinde yapılan ketenden de daha iyisini yapıyorlardı. Birçok kumaş fabrikalarında yarım kiloda 180 bin ilmek bulunuyordu. Mısır'daki imalathanelerde 300 bin ilmek yapıyorlardı. Bu neredeyse iki katıdır. İpeye çok benziyordu. Balıkçıların iyi ketenden yapılmış bir ağı alıp elindeki yüzüğün içinden geçirdiği söylenmiştir. İsrail'in çöldeki tapınma çadırında kullanılan da bu Mısır keteniydi. Halk bu harika keteni yanlarında götürmüşlerdi. Tanrı bu endüstrinin son bulacağını söylemişti ve bu kesinlikle yok olmuştur. Bu peygamberlik harfiyen gerçekleşmiştir. 10. ayet. Dokumacılar bunalacak, işçiler sıkıntıya düşecek. Balıkçılık endüstrisinin tamamı yok olacaktı. Bu harfiyen gerçekleşmiştir. Bir yorumcu, Mısır'ın zenginliği daha önce de söylenmiş olduğu gibi nehrinden oluşur ve nehrin büyüklüğünden ötürü ona deniz denmektedir demişti. Bunların hepsi yok olmuştur. Suan kentinin önderleri ne kadar akılsızdır diyor Yeşaya peygamber, Yeşaya 19:11'de. Firavun'un bilge danışmanları saçma sapan öğütler veriyorlar. Nasıl olur da ona, biz bilgelerin oğulları, eski zaman krallarının soyundan gelen kişileriz diyorlar. Firavunların kraliyet soyundan gelen kişiler birbirleriyle o kadar evlenmişlerdi ki resmen kardeş kardeşle evleniyorlardı. Moronlardan oluşan bir soyları olmuştu. Suan kentinin önderleri aptal olup çıktılar diyor 13. ayette. Nof'un önderleri aldandılar. Mısır'ın ileri gelenleri Mısır'ı saptırdılar. Nof Menfis'tir. Mısır'ı saptırdılar. Mısır kraliçesi olan ve bir Yunanlı olan Kleopatra'nın alçak hikayesini hepimiz biliyoruz. Rab onların başını döndürdü. Kendi kusmuğu içinde yalpalayan sarhoş nasılsa Mısır'ı da her alanda saptırdılar diyor 14. ayette. Bu Mısır'ın alçak bir krallık olmaya indirgenmesinin canlı bir resmini oluşturur. Yeşaya 19:15. Mısır'da kimsenin yapabileceği bir şey kalmadı. Ne başın, ne kuyruğun, ne hurma dalının, ne de sazın. Bu ayete göre endüstri ve ticaret alanlarında başarısızlığa uğrayacaklardı. Ölecekler ve ulusu fakirlik ve sefillik saracaktı. Yeşaya, sahte din, maddi kaynaklar ve ruhsal güç alanlarında hep düşüş olacağını söylemişti. Bunlar yok olduğunda Mısır'ın alçak bir krallık olacağı konusundaki peygamberlik yerine gelecekti. Bunun gerçekleşmiş olduğunu görmek için bütün yapmanız gereken bugün Kahire'ye gitmektir. O gün Mısırlılar kadın gibi olacaklar. Her şeye egemen Rabbin kendilerine karşı kalkan elinin önünde titreyip dehşete kapılacaklar. O gün sözü bu bölümü geleceğe koyar. O gün Mısır bir kadın gibi korkacak, büyük sıkıntı dönemine girdiklerinde bu durumda olacaklar. Yahuda Mısır'ı dehşete düşürecek. Yahuda dendi mi, her şeye egemen Rabbin Mısır'a karşı tasarladıkları anımsayan herkes dehşete kapılacak. Yeşaya 19 ayet 17. Kahire'deki müze gibi Mısır'ın binalarının bombalı bir saldırıya karşı etrafları kum torbalarıyla sarılı bir şekilde gördüğünüzde bu ayetin gerçekleşmiş olduğunu düşünebilirsiniz. 18. ayet, o gün Mısır'ın başkentinde Kenan dili konuşulacak. Bu kentler her şeye egemen Rabbe bağlılık andı içecekler. İçlerinden biri yıkım kenti diye adlandırılacak. Bu bölümün tamamı tam olarak gerçekleşmek için Rabbin gününü beklemektedir. 19. bölümün 19-20. ayetleri şöyle diyor. O gün Mısır'ın ortasında Rabbe bir sunak, ülkenin sınırında da ona bir sütun dikilecek. Bu her şeye egemen Rab için Mısır'da belirti ve tanık olacak. Halk kendine baskı yapanlardan ötürü Rabbe yakarınca Rab onları savunacak, bir kurtarıcı gönderip özgür kılacak. Rabbe bir sunak bazı tarikatlar tarafından piramit olarak yorumlanmıştır. Piramit ne bir sunak ne de bir sütundur. Sadece krallar ve kraliçeleri gömmek için büyük bir mozoledir. Ne belirti olacaktı? Mısır'ın hilal yerine çarmıha bakacağı günler hala gelecektir. 21-22. ayetler. Rab kendini Mısırlılara tanıtacak. O gün Rabbi tanıyacak, kurbanlarla sunularla ona tapınacaklar. Rabbe ant içecek ve içtikleri andı tutacaklar. Rab Mısırlıları önce salgın hastalıkla vuracak, sonra iyileştirecek. Rabbe yönelip yakaracaklar. Rab de yakarışlarını kabul edip onları iyileştirecektir. Mısır'ın görkemli bir geleceği vardır değerli dinleyicilerimiz. Ulus, İsrail'le birlikte krallığa girip onun tadını çıkaracaktır. Bu günümüzde pek mümkün görünmüyor değil mi? Bunu ancak Tanrı yapabilir. O gün Mısır'la Asur arasında bir yol olacak. Asurlu Mısır'a, Mısırlı Asur'a gidip gelecek. Mısırlılarla Asurlular birlikte tapınacaklar. 23. ayet. Bu yol askerler ve ordular için değil, Kral Mesih'e hizmet etmek için Yeruşalim'e gidenler için olacaktır. O gün İsrail, Mısır ve Asur'un yanı sıra üçüncü ülke olacak. Dünya bu üçü sayesinde kutsanacak. 24. ayet. Mısır'ın krallıktaki yüceltilmiş konumuna dikkat edin. 25. ayet. Her şeye egemen Rab, halkım Mısır, ellerimin işi Asur ve mirasım İsrail kutsansın diyerek onları kutsayacak. Küçümsenen ve alçaltılmış bir ulus olan Mısır'a bir bereket gelecektir. Şimdi 20. bölüme geldik. 20. bölümdeki büyük düşüncelerden biri de İsrail'in 3 yıl içinde istila edileceğiydi. 19. bölüm Mısır'ın gelecekte milenyum krallığındaki, yani Mesih'in 1000 yıllık egemenliğindeki kutsanmasından söz ederek yüksek bir bildiriyle sona ermişti ve bu bölümde, yani 20. bölümde Yeşaya'nın Tanrı'nın bir peygamberi olarak görevlendirildiğini kanıtlayan yakın gelecekte gerçekleşecek olayları bildirmektedir. 20. bölümün 1. ayeti şöyle diyor. Asur ordusunun başkomutanı, Asur kralı Sargon'un buyruğuyla gelerek Aşdot'a saldırıp kenti ele geçirdiği yıl. Tartan Asur ordusunda bir generaldi. Kendisinden 2. Krallar 18. bölüm 17. ayette söz edilir. Aşdot 10 oymaktan oluşan Kuzey Krallığında bir şehirdi. Sargon Şalmaneser'dan sonra tahta geçmişti. Bunu 2. Krallar'da okuyoruz. Bu kutsal kitapta Sargon isminin geçtiği tek yerdir. 100 yıl öncesine kadar tarihçiler Sargon isimli bir kralın hiç yaşamadığına inanıyorlardı. Çünkü din kaynakları dışındaki tarihte ondan söz eden hiçbir yazı bulunamamıştı. Ancak arkeologlar isminin Asurcasının Şakurakin olduğunu keşfettiler. Onun hükümranlığı hakkında elimizde bol tarihsel kaynak ulaşmıştır. 20. bölüm 2. ayet. Rab Amosoğlu Yeşaya aracılığıyla şöyle dedi: git belindeki çuluğu çöz, ayağındaki çarığı çıkar. Yeşaya denileni yaptı, yalın ayak ve çıplak dolaşmaya başladı. Yeşaya peygamber İsrail'e Mısır'la bir konfederasyon oluşturmaması için yürüyen bir benzetme olacaktı. Büyük bir olasılıkla Yeşaya peygamberin çırılçıplak dolaşması istenmemiştir. Giysiler doğu adetlerinde öylesine elzem bir yer tutuyorlardı ki ve hala da tutuyorlardır ve çıplaklık o denli tiksindirici bir şeydir ki söylenmek istenilenin bu olmadığı açıktır. Yeşaya peygamberin giysilerinin üzerine giydiği yas tüneyini çıkartması istenmişti. Bu insanların peygambere hemen ve şaşırarak bakmalarını sağlayacaktı. Yeşaya peygamberin söylemek istediklerini herkesin önünde söyleyebilmesini sağlayacaktı. Bu noktada öyleyse Yeşaya'ya yapması için verilen talimat ahlak kurallarına değil sadece adetlere aykırıydı diyen Deliç'in sözlerine dikkat etmekte yarar vardır. 3. ayet, Rab dedi ki kulum Yeşaya Mısır'a ve kuşa belirti ve ibret olsun diye nasıl 3 yıl yalın ayak ve çıplak dolaştıysa. Yeşaya peygamberin İsrail'in her yerine yürüyerek gidip Mısır'a ne olacağını onlara bildirmesi gerekiyordu. Yürürken halka bir belirti ve hayret edilen bir manzara oluşturacağı bize söylenmiştir. 4. ayette şöyle diyor: Asur kralı da Mısır'a utanç olsun diye Mısırlı tutsaklarla kuşlu sürgünleri genç yaşlı demeden yalın ayak ve çıplak mahrem yerlere açık yürütecek. Mısır kendini koruyamadığı için Habeşistan da koruyamıyordu. İsrail için güvenilir bir müttefik olmayacaktı. Hem Mısır değerli dinleyicilerimiz hem de Habeşistan Asurlu Sargon tarafından istila edilecekti ve Yeşaya peygamberin önceden bildirdiği bu utanç Mısır'ın başına gelecekti.